Ayrım 4. İhanet ve Darbe. Ergün Poyraz. Sayfa 41. Fethullah Gülen yerleştikleri memleketlerde insanların önce kucak açıp bağırlarına bastıkları bir ortamdan, zararlı eylemleri nedeniyle sürekli kovulan bir aileden, bir soydan geliyordu. Önce Ahlat'tan kovuldular. Göç ettikleri Pasinlere ya da diğer adıyla Hasankale'ye yerleşmelerinin ardından Yozgat Yerköy yeni adresleri oluyordu. Burada da rahat durmadılar, Korucuk bir başka sürgün yerleri oldu. Gülen'in cemaatinin yayın organlarına verdiği söyleşiler kitaplaştırılıyor. Bu kitaplarda Gülen mitolojik bir efsanenin baş kahramanı olarak sunuluyordu. Yine aynı yayınlarda kendini efsaneleştirme uğruna hata üzerine hata yapan, bir önce söylediğini bir sonra tekzip etmesiyle de kendi kendinin Brütüs'ü olan bir Gülen portresiyle karşılaşıyorduk. Gülen hayatını anlatırken kimi yerde 3 yaşında, kimi yerde 4 yaşında, kimi yerde 5 yaşında namaza başladığını ve bir daha bırakmadığını ileri sürerken, başka bir yerde ise kılamadığı namazlarını kaza ettiğini söylüyordu. 4 yaşındayken Kur'an'ı bir ayda hatmettiğini iddia ederken, girdiği vaizlik sınavında geçer not olan 10 üzerinden 5'i, akrabaları olan Diyanet görevlilerinin desteğiyle oldukça zorlanarak alabiliyordu. Gülen atadan dededen bu yana sahabe aşkıyla yandıklarını, sahabeyi dillerinden düşürmediklerini belirtiyordu. Nedense Gülen'in ilan ettiği bu sahabe aşkı ailenin çocuklarına verdiği isimlere bile yansımıyordu. Yansımadığı gibi daha ilginç bir durum gerçekleşiyor. Genelde Müslüman ailelerin itibar etmediği bir ismi Gülen'in kardeşi taşıyordu. Mesih. Fethullah Gülen, Fethullah olan ismini Fethullah olarak açıklamıştı. Oysa 31 Ocak 1986 yılında İzmir Nüfus Müdürlüğü'nden değişme sebebiyle aldığı 3881 kayıt nolu kimliğinde ismi Fethullah olarak geçiyordu. Yani resmi belgelerde ve nüfus cüzdanında yer alan isminde H harfi yer almıyordu. Fethullah Allah'ın fetihçisi anlamını alsın, böylece saf insanlar üzerinde etkisi artsın diye uyanıklık yaparak Fethullah olan adına resmi belgelerin aksine H harfini ekliyor, böylece Fethullah oluyordu. Fethullah Gülen adının başına yine nüfus kağıdı gibi hiçbir resmi belgede olmayan M harfini ekliyordu. Kendisini olağanüstü göstermesinin bir başka yansıması da bu harfin anlamında gizliydi. Fethullah Gülen isminin başına koyduğu M harfiyle Ermeni Said Yağda namı diye Kürt Said'in tohumlarını attığı büyük karışımın sonucunda ortaya çıkacak beklenen Mesih benim imajını veriyordu. Nurculuğun kurucusu Ermeni Said ve Fethullah da nurcuların cennete gideceklerini sürekli olarak işliyorlardı. Fethullah Gülen'in üstadı Said, risalelerinde kendisine inananların, nurculuğa hizmet edenlerin imanlarını kurtardığını, cennete gittiklerini ve gideceklerini, Sikke-i Tasdik-i Gaybı adlı kitabında ve diğer yayınlarında defalarca vurguluyordu. Said din tüccarlığını öyle bir noktaya taşıyordu ki, haşa sanki Allah'ın özel kalem müdürü edasıyla canının istediğini cennete, istemediğini cehenneme gönderiyordu. 18. yüzyılda İran'da ortaya çıkan Bahailiğin kurucusu Hüseyin Mirza Ali de kendisini Mesih olarak ilan ediyordu. Fethullah'ın babası Ramiz'in diğer oğluna koyduğu isim 1913 yılında Bitlis'te Kürt ayaklanması gerçekleştiren Şeyh Şihabettin ile Seyyid Ali'nin dedeleri Arvasilerden geliyordu. Sıbgatullah. Fethullah Gülen ailesinin hem anadan hem babadan Peygamber Efendimiz'in soyundan geldiğini ilan ediyordu. Ancak şecere nerede diye sorulduğunda ise tam bir şark kurnazlı edasıyla kayboldu diyebiliyordu. Akşam gazetesinde yazdığı günlerde Nazlı Ilacak Fethullah Gülen ile ilgili yazı dizisi hazırlıyor. Dizinin 15 Mart 1988 tarihli bölümünün manşeti Peygamber soyundan gelen aile oluyordu. Fethullah Ehl-i Beyt adlı konferansta yaptığı konuşmasında çıtayı biraz daha yükselterek Kürt Said olarak bilinen Ermeni Said'in de hocalarından Alvar imamının da Seyyid olduğunu yani peygamber soyundan geldiklerini iddia edebiliyordu. Gerçi peygamber soyundan gelmek hiç kimseye bir ayrıcalık getirmiyordu. Bilindiği gibi Kur'an'da en çok lanetlenen kişi Ebu Leheb'tir ki o da Hazreti Muhammed'in amcası oluyordu. İsrailli hahamın feryatları. 2 Ağustos 2016 tarihinde İsrailli yazar ve haham Alon Goshen Gottstein, Fethullah Gülen'e bir şey olması halinde İsrail'in büyük kayıp yaşayacağını söylüyordu. İsrailli yazar FETÖ elebaşı Gülen'in yıllardır İsrail'in varlığına karşı ilkeli bir duruş sergilediğini söyledi. Gülen'e destek olan Gottstein'in açıklamaları, Fethullahçı terör örgütünün maşa olarak kullanıldığını da gözler önüne seriyordu. İsrail-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktasında Mavi Marmara saldırısının olduğunu vurgulayan Goshen Gottstein, Times of Israel'de yayımlanan yazısında Gülen ile ilgili şu ifadeleri kullanıyordu. Fethullah Gülen Erdoğan ile en yakın olduğu dönemde bile Mavi Marmara gemisinin gönderilmesine karşı çıktı. İsrail'in egemenlik hakkına vurgu yaparak Gazze'ye gidecek yardım kampanyası için devlet otoritesiyle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Bu eleştiri Erdoğan'ı çok sinirlendirmişti. Aslında bu iki liderin arasının bozulmasına yol açan ilk süreçti. Fethullah'ın gezici vaizlikten umduğunu bulamayıp isyanları oynadığı günlerde yaptığı konuşmanın yer aldığı "Hey Gidi Günler" adlı kasette söyledikleri insanı şaşkına çeviriyordu. Gülen burada Allah ve peygamber sevgisinin yalan olduğunu söylüyor ve konuşmasına şöyle devam ediyordu. "Allah'ımı size anlatırken yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Allah'ımı, yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Hazreti Muhammed'i, yalan söyleyip hayatım, canım, ruhum sana kurban olayım, sana karşı da yalan söyledim. Oysa ki bağrına bastığında kalbim fırladıydı. Temsil edemedim, edemedim, edemedim. Utanıyorum kelamullah'tan, utanıyorum kelamullah'tan, utanıyorum Allah'tan, edemedim." Gülen'in bu konuşmasında itirafları bitmiyor, adeta sağanak halinde yağıyordu. Seyyar gezici vaizlik yaptığı dönemler içinde Kur'an'ın sırtından para kazanmanın yollarını aradığını ve Kur'an'ı sattığını itiraf ediyordu. Anlattıklarına herkesin inanabileceğini söyleyen Gülen, ancak kendi sözlerine kendisinin inanmadığını vurguluyordu. "Ben yalnız değilim. Belki şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te çok hediye bekleyen ümmetinden çok armağan bekleyen ruhu seyyidül enam, o da belki size bakıyor, size teveccüh ediyor, belki hakkınızda takdirlerini ifade ediyor. Meleği alanın sakinleri de size bakıyor. Ezana meleklerin indiği şu dakikalarda, ruhu seyyidül enamın şevval açtığı şu dakikalarda, ama bir ben varım, bir ben varım ki her şeye tersim. Bir ben varım ki 25 senelik vaizlik hayatım boyunca Kur'an'ı satmış, onun sırtında temettü aramış, gönlümün aşkı ve heyecanını size anlatamamışım. Dini imanı anlatmayı bir meslek haline getirmişim, bunu memuriyet sanmışım. Memuriyet yapmışım ve sonra kalkmış size Allah'ı anlatıyorum demişim, siz öyle sanın, siz öyle sanın." Her konuda son derece saygılı olduğunu açıklayan Fethullah Gülen, camide yaptığı konuşmanın sonucunda insanların gözü önünde pıskırarak burnundaki sümükleri sildiği mendilini bir sapığın at demesi üzerine "değmezsin" diyerek minberden cemaatin üzerine atıyordu. Bu olay yazdığım dergiden alıntı yapan Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanınca ertesi gün Zaman Gazetesi'nde özetle şu şekilde cevap veriliyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü nüshasında yeni bir ele geçirme ve gerçek yüzü ortaya çıkarma haberi, masalı yayımlandı. Gazetenin Ankara bürosu tarafından hazırlanan haberde Ergün Poyraz'ın bulgularına dayanılarak Fethullah Gülen hakkında yeni iddia ve iftiralara yer verildi. Özetle bu şekilde verilen haberin sonunda sümüklü mendil olayı da garip bir şekilde savunuluyordu. Hem de cami kürsüsünde müminlerle bütünleştiği ve tepeden tırnağa uhrevileştiği özel bir anda. Ama yine de "ah ne olurdu" demeden edemiyorsunuz. Çiçek atmayı, mendil vermeyi anlasalar, en azından anlamaya çalışsalar. Bu habere cevap olarak hayretimi gizleyememiştim. Vallahi ben peygamber makamı olarak kabul edilen bir makamda ve bir de Allah'ın evinde burnundaki sümükleri mendile boşaltarak müminlerin üzerine atmadaki kerameti hala kavrayamadım. Sorduğum hiç kimse de kavrayamamış. Fethullah hocam, bir o zahmet edip olaydaki hikmetin kerametini açıklasa da biz de öğrensek. Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi alıp yiyenler de vardı. Bir dönem Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden olan Profesör Doktor Ahmet Keleş, 9 Ağustos 2016 tarihinde Habertürk TV'deki Karşıt Görüş programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor, akıllara zarar bir olayı anlatıyordu. Keleş birisi kahvaltıda Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi aldı ve bir kısmını yırtıp yedi. Bizzat şahidim. Bu cinnet noktasına gelenler sonra aklınıza gelmeyen her şeyi icra edebiliyor. Gülen'in ağzını sildiği peçeteyle gömülmek isteyenler dahi var diyordu. Fethullah Gülen'in, istesem elime aldığım kağıdı paraya, dokunduğum toprağı altına çeviririm dediğini söyleyen Keleş, Gülen'in kesilen tırnakları ve saçları atılmaz, saklanırdı. Gülen'in tıraş olduğunda kesilen saçları bile kutsal sayılıyor, iç çamaşırları da saklanıyordu diyordu. Örgütün dışındaki herkesi düşman gibi görüyorduk itirafında bulunan Keleş, Gülen'in elini öpmenin bir tören ve özel bir 10 Ağustos 2006 tarafından arama yapılıyor ve özel muhafaza içerisinde tırnak ve kıl bulunuyordu. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyalin yanı sıra FETÖ-PDY'ye yönelik dokümanlar, bir profesöre ait lisans diploması, uzmanlık belgesi, özel muhafaza içerisinde bir tırnak parçası ve siyah ve beyaz renklerde kıl parçaları, nereye ait olduğu bilinmeyen ve özel muhafaza içerisinde bir miktar toprak ve taş ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltındaki Ahmet Ramiz Gülen sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıllarca sağ kolu gibi çalışan Hüseyin Gülerce, kendisini Mehdi olarak gösterip yakınındakileri de ikna eden Gülen'in Mehdi olmadığı anlaşıldığı zaman kıyamet kopacaktır diyordu. Fethullah alim olmayı gerektirmeyen dini hikayeleri, ıstırap yüklü ses tonu eşliğinde işlediği sohbetlerinde, gözyaşı suyu ile kişilerin manevi alanlarına nüfuz edecek şekilde anlatan ve bu anlatımları dinleyen kişileri istediği yöne sevk etmeyi başaran ve böylece birçok kesimin kendisinden etkilenmesini sağlayan bir illüzyonistti. Ankara Emniyet Müdürlüğü 2000'li yılların başında yayımladığı raporunda önemli şunları vurguluyordu. Cumhuriyete karşı en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikeli oluşumu köklendiren biri. O günlerde Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olan Osman Ak, Ankara 2 No'lu DGM'de tanık olarak verdiği ifadesinde polis Fethullah'ın silahlı gücüdür diyordu. Hrant Dink cinayetinde başrollerde Fethullah Gülen'in müridi olduğu sicilinde yazılan Ramazan Akyürek yer alıyordu. Zirve katliamında yine bir başka Fethullah Gülen sicilli Ali Osman Kahya, Malatya Emniyet Müdürü'ydü. Doktor Necip Hablemitoğlu cinayetinde baş aktörler, Gülen örgütü üyeleriyken İhsan Güven, Behçet Oktay, başta Kuddusi Okkır olmak üzere Ergenekon cinayetlerinin izleri hep Gülen örgütlenmesine çıkıyordu. Polis Fethullah'ın silahlı gücüdür tespitinden sonra bugün gördük ki Fethullah TSK'yı da büyük ölçüde ele geçirmiş, darbeye teşebbüs edecek güce ulaşmıştır. Darbeyi herkes önceden bilirken yine ne yaman bir olaydır ki MİT Müsteşarı 15 Temmuz 2016 günü saat 16'da Genelkurmay Başkanı'na bildiriyor, sonra da sessizliğe gömülüyor. Cumhurbaşkanı dahil kimseye haber vermiyor. Ve yine çok garip bir şekilde o gün kendisine hemen hemen kimse ulaşamıyor. Fethullah'ın Seyyid Dedeleri. Fethullah Gülen dedelerinin babasının annesinin ve akrabalarının seyyid olduğunu, yani peygamber soyundan geldiklerini anlatıyor. İş belgeye, şecereye dayandığında ise her zamanki kıvraklığıyla şecerenin kaybolduğunu söylüyordu. Gülen 1995 yılında Küçük Dünya adlı kitabındaki açıklamalarını unutmuş olacak ki Nevval Sevindi'nin 1997 basımı Fethullah Gülen ile New York Sohbeti adlı kitabının 23. sayfasında karşımıza bu sefer Seyyid olarak değil Şerif olarak çıkıyordu. Dini konularda en küçük eğitimi olan bilir ki soy olarak Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e, dolayısıyla Hazreti Muhammed'e dayanan kişilere Seyyid, Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatma'nın ölümünden sonra çok sayıda evlilik yapan Hazreti Ali'nin bu eşlerinden doğan çocukların nesebinden gelenlere de Şerif denmektedir. Şeceren'in kayıp olduğundan bahseden Fethullah Gülen önce seyyidlik iddiasında bulunuyor, sonra Nevval Sevindi'nin kitabında soyunu bir yandan Selahaddin Eyyubi'ye, diğer yandan Hazreti Ali'ye bağlıyordu. Yani başka bir deyişle seyyidlikten şerifliğe yatay geçiş yapıyordu. Burada Kürtçülük propagandası yapanların da Eyyubi hakkındaki değerlendirmelerinin önemli göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır. Kaldı ki Hazreti Muhammed'in soyundan gelmek için öncelikle Arap olmak gerekiyordu. Gülen'in babası Ermeni, annesi ise Edirne Yahudilerindendi. Fethullah Gülen, Küçük Dünya adlı kitabında hep belirttiğim gibi ailesini mitolojik efsanelerin kahramanları gibi sunuyordu. Bu efsane yaşama dahil ettiği bir diğer kişi de baba annesiydi. Bakın onu nasıl evliyalaştırıyordu. Büyük annem çok az konuşan ve haliyle İslam'ı bütünüyle aksettirmeye çalışan bir kadındı. Ağlayan, düşünen, büyüklere, ulemaya, meşayıha saygı duyan müstesna bir durumu vardı. Büyük annesini melek olarak niteleyen Gülen şöyle devam ediyordu. Tekrar ederek söyleyeyim ki eğer üzerimde bir tesirden bahsedilecekse ben babamdan annemden önce büyük annemi idrak ettim, onu tanıdım. Onun öyle sessiz, durgun deryalar gibi derinliği benim üzerimde büyük bir tesir bıraktı. İnanmayı ve Allah'la irtibatı onda gördüm. Belki eskiden gülmüştür, mütebessim bir kadındı. Ama ben öyle kahkaha attığını hiç görmedim. Çok onurluydu. Büyük annesi de İslam büyüğü. Hem de ne büyük ama ne çarekide. Onda onca çocuğundan birine İslam büyüklerinin bir tanesinin bile ismini koymamış. Yıllarca cemaatin Zaman gazetesinde yazan, Gülen'e en yakın isimlerden ve sonradan Yeni Şafak'a geçen gazeteci Tamer Korkmaz, Gülen'in annesi hakkında şöyle diyordu. Fethullah Gülen'in Almanya'ya gitmek için 24 Mart 1986 tarihinde emniyete verdiği pasaport istek formunda enteresan bir detay göze çarpıyor. O formdan annesinin adının Rabin olduğunu öğreniyoruz. Halbuki annesinin ismi Refia olarak biliniyor. Refia değil Rabin diye beyan ettiğine göre annesinin asıl adı budur. Bu belge ilk kez yayımlandığında cemaatçi medya Gülen'in annesinin isminin Refia olduğunda ısrar etmiş, ağzını bozarak yaygara koparmıştı. Cemaat gazeteleriyle AKP medyası arasında bu konuda kıyasıya kavga yaşanmıştı. Ben böyle bir belge yayımladığımda ne gariptir ki bu iki grup beni antisemitik olarak suçluyordu. Neyse geçelim. İki grup arasında kavga nedendi? Zira Rabin Yahudilerce kullanılan ve kutsal sayılan isimlerdendi. 7 Kasım 2014 tarihli Zaman gazetesinde Gülen'in annesi kitap oldu başlıklı haberde, ailenin büyük gelini evlatlarının ve torunlarının anası, Korucuk köyünün büyük ablası olmuştu Refia Gülen. Gazeteci yazar Şemsinur Özdemir Gülen ailesiyle görüşerek Refia Gülen'in hayatını kaleme aldı deniyordu. 21 Mart 2014 tarihli zamanda Ayşe Altunköprü imzasıyla yayımlanan Hoca Efendi'nin kökleri nereye dayanıyor başlıklı özel haberde Gülen'in babası Ramiz Efendi ile annesi Refia Hanım deniyor ve annesinin gözlüklü fotoğrafları yer alıyordu. AKP medyasında başta Hasan Karakaya olmak üzere o zaman Gülen'in nüfus kağıdını çıkarın diyor, cemaat ise kimlik kartının yayımlanmasına yanaşmıyordu. O halde nüfus kağıdını ben çıkarayım. Ancak önce kısa bir bilgi. Devlet kayıtlarına göre de dini bir örgütlenmenin lideri olarak görülen Fethullah Gülen, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından arananlar listesindeydi. 6 yıl sonra 12 Ocak 1986'da Burdur ve Isparta polisinin çevirdiği 3 otomobilde Gülen ile birlikte 14 kişi gözaltına alındı. İkisi hariç hepsi Fethullah Gülen'i tanımadıklarını söyledi. Dönemin başbakanı Turgut Özal devreye girdi ve hepsini serbest bıraktırdı. Bununla da kalmadı. Yanına verdirdiği MİT elemanları ile birlikte soluğu İzmir Nüfus Müdürlüğü'nde aldılar. 31 Ocak 1986 tarihinde nüfus cüzdanını değiştirdiler. Anne adı yerine Rabia yazdılar. Ancak bu değişim kütükte olmadığı için orada gerçek isim kaldı. Anne ismini değiştirmedeki amaç bir daha aranırken yakalanınca nüfus kağıdı ile kütükteki anne adının tutmaması ve M. Fethullah isimlerinin farklı olması gerekçesiyle isim benzerliği diyerek yırtmak. Zira 1986 Haç dönüşü anılarını anlatırken hala arandığını söylüyordu. Kaldı ki daha önceden pasaportu vardı. Gülen 1986 yılında Usame Bin Laden ile görüşmek amacıyla Suudi Arabistan'a gidecekti. Daha önceden pasaportu olduğu halde yine pasaport için başvurdu. Bu defa imtiyazlı pasaport alacaktı. Öyle ya, daha sonra sövüp sayacağı Özal arkasındaydı. Erzurum'dan pasaport için başvurdu. Tabii kütükte yer alan anne ismi kayıtlara geçti. Suudi Arabistan'a gideceği halde Almanya'ya gideceğini beyan etti. Vaiz olduğunu da unutup mesleği hanesine matbaacı yazdırdı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.